Ayrım 5.
Giderek iyileşmekte olan ve arkadaşlarımın sınırlı sayıdaki yapraklarıyla sarılmış olan ayakkabılarımı toparlayıp oturduğumda, o ata çöl göçebelerinin beni yürüyüşlerine katmakla ne büyük bir sorumluluk altına girdiklerini anlattı. Bana onların yaşantılarını paylaşma izni verilmişti. Şimdiye dek asla bir beyazla ilişki kurmamışlar, aralarını almamışlardı. Gerçekte böyle bir durumdan özellikle kaçınmışlardı. Avustralya'nın tüm öteki kabileleri beyaz hükümetlerin yasalarına boyun eğmiş, bir tek onlar direnebilmişlerdi. Genellikle 6 ila 10 kişiden oluşan küçük aileler olarak yürürlerdi. Ama benim onlara katılmam nedeniyle hepsi bir araya toplanmıştı. Oata dönüp gruba bir şey söyleyince hepsi teker teker konuşmaya başladılar. Bana adlarını söylüyorlardı. Sözcükler benim için çok güçtü ama neyse ki her bir sözcüğün bir anlamı vardı. Onlar bizim Birleşik Devletleri'nde alıştığımız gibi Debbie veya Cody gibi isimler almadıklarından adları oluşturan sözcükleri telaffuz etmeye çalışmaktansa adlara yüklenen anlamları öğrenmeye çalıştım. Her bebeğe doğduğunda bir ad veriliyordu. Ama yılların geçmesiyle bu ad gölgede kalıyor, kişi kendine yakışan adı özgürce seçiyordu. Kaldı ki alınan adlar da bir ömür kişiye takılıp kalmıyor. Bilgelik, yaratıcılık ve belirleyicilik arttıkça yeni adlar kazanılıyordu. Bizim grubumuzda pek çoğunun yanı sıra bir masal anlatıcısı, bir alet yapıcısı, bir sır saklayıcısı, bir dikiş ustası ve bir de büyük müzik vardı. En sonunda Oata beni gösterdi ve dönüp tek tek herkese aynı sözcüğü tekrarladı. Önce ilk adımı ve soyadımı söylemeye çalıştıklarını sandım. Ama yanılmıştım. O akşam bana verdikleri ve yolculuğum boyunca taşıyacağım adım Mutant idi. Her iki dilde konuşan tek kişi olan Oata'nın neden onlara böylesine tuhaf bir sözcüğü söyletmeye çalıştığını anlayamıyordum. Benim için mutant sözcüğünün anlamı temel yapısında derin bir değişime uğrayan ve bu nedenle artık ilk yaratıldığı andaki gibi olmayan kişiydi. Ne var ki bunu kendime dert edecek değildim. Şu noktada zaten bütün günüm ve bütün yaşamım mutlak bir karmaşa içine girmişti. Oata bazı aborijin kabilelerinin en fazla 8 at kullanmakla yetindiklerini söyledi. Aynı kuşaktan ve aynı cinsten olan kişiler akraba kabul ediliyorlardı. Ve böylece herkesin pek çok annesi, babası, kardeşi oluyordu. Gün kararmaya başladıkça sıradan fizyolojik gereksinimlerimi yerine getirebilmek için gerekli yöntemleri soruşturmaya başladım. Keşke kızımın kedisi Zuku daha dikkatli inceleseydim diyerek hayıflandım. Çünkü burada da tuvalet yöntemi, çölün işlerine doğru ilerlemek, kumu eşelemek, tuvalet gereksinimi giderdikten sonra da kumu üzerine örtmek biçiminde gideriliyordu. Bana günün en sıcak saatlerinde pek görünmeyen ve gecenin soğuğu bastırmadan tam bu saatlerde ortaya çıkan yılanlara dikkat etmem öğütlendi. Bu nedenle kısık gözlü, çatal dilli yılan hayalleri görerek uzaklaştım yanlarından. Avrupa'ya yaptığım yolculuklarda tuvalet kağıtlarının kalitesizliğinden yakınır, Güney Amerika'ya yaptığım yolculuklarda ise kendi tuvalet kağıtlarımı yanımda taşırdım. Burada ise kağıt bulunmaması sorunlarımın en sonuncusuydu elbette. Çöldeki küçük serüvenimden sonra arkadaşlarımın yanına dönünce aborijinlerin taş çayı yapışlarını seyrettim. Çay, kızgın taşların değerli bir suyun içine atılmasıyla hazırlanıyordu. Su ise daha önceden bir hayvanın mesanesi olmuş olan bir torbada saklanıyordu. Bu yöntemle ısınan suyun içine yabani otlar ekleniyor ve bunların demlenmesi bekleniyordu. Biricik çay kabımız elden ele dolaştı. Sıra bana geldiğinde tattığım çay olağanüstü lezizdi. Çay töreninin sadece özel durumlara özgü olduğunu sonradan öğrendim. O gün benim ilk yürüyüş günümdü ve onlar benim kızgın güneşin altında yalın ayak yürümemi ve dayanmamı takdir ettiklerini böylece bildirmiş oldular. Çayı oluşturmak üzere suya eklenen yabani otlar menüyü zenginleştirmek veya şifa vermek amaçlı değildiler. Amaç grubun olayı kutlaması, benim başarımın paylaşılmasıydı. Ben pes etmemiş, kente dönmeyi istememiş ve ağlayıp yakınmamıştım. Onların aborijin ruhunu benimsediğimi hissetmişlerdi. Çaydan sonra herkes yatacağı noktayı seçerek oradaki kumu düzeltti ve herkes ortak bohçadan dürülmüş bir hayvan postu aldı. Yaşlı bir kadın bütün bir akşam boyunca yüzünde hiçbir ifade olmaksızın beni süzmüştü. O ataya onun ne düşündüğünü sordum. Senin çiçek kokunu yitirdiğini, bir olasılıkla uzaydan geldiğini düşünüyor. Bunun üzerine ona gülümsedim. O da bana benim post yatağımı uzattı. Adı dikiş ustasıydı. Bu Dingo postu dedi o ata. Dingo'nun Avustralya'ya özgü vahşi bir köpek olduğunu biliyordum. Bizim koyatemize ya da kurtumuza benziyordu. Çok işe yarar, ister altına ser, ister üstünü ört, istersen başının altına yastık yap. Harika diye düşündüm. İş bedenimin hangi 60 santimetresini rahat ettireceğime karar vermeye kaldı. Sonunda bu postu az önce yerlerde süründüklerini gördüğüm yaratıklarla arama sermeye karar verdim. Yıllar vardı ki yere yatıp uyumamıştım. Çocukken Kaliforniya'da Moab çölünde bulunan dümdüz bir kayaya bayılırdım. O zamanlar Bastow'da yaşardık ve kasabamızın en dikkat çekici yanı B tepesi adı verilen bir toprak yığınıydı. Yazları çoğunlukla nehim arka portakal suyumu ve fıstık ezmesi sürülmüş sandviçimi alır bu tepeye tırmanırdım. Her zaman aynı düz kayaya oturup karnımı doyurur, sonra sırt üstü uzanır ve bulutları seyredip onların neye benzediklerini düşünürdüm. Çocukluğum o kadar uzakta kalmıştı ki, gökyüzünün hiç değişmemiş olması ne garipti. Uzun yıllardan bu yana karanlıkta gökyüzünü seyretmemiştim. Tepemde kobalt renkli bir örtü vardı ve gümüşü ışıklar göz kırpıyordu. Avustralya bayrağında yer alan güney haçı yıldız kümesini kolaylıkla seçebilirdim. Orada öylece yatarken serüvenimi düşündüm. Bugün olanları nasıl tanımlayabilirdim ki? Bir kapı açılmış ve var olduğumu bile bilmediğim bir dünyanın içine girmiştim. Şimdiye dek sürdürdüğüm çok konforlu bir yaşam değildi. Pek çok yerde yaşamış, pek çok ülkeye değişik ulaşım araçları ile yolculuklar yapmıştım. Ne var ki böyle bir şey hiç yaşamamıştım. Bundan sonrası daha kolay olacaktı. Bundan emindim. Sabah uyanınca aborjinlere onların kültürlerini değerlendirebilmek için yanlarında bir gün geçirmemin yeterli geldiğini söyleyecektim. Ayaklarım cibe geri yürümeye dayanırdı. Belki de o harika balzamdan biraz yanıma alırdım. Çünkü gerçekten işe yaramıştı. Bu yaşam tarzı bana yeterli gelmişti. Ayaklarımın çektiği işkence bir yana bugün oldukça iyi geçmişti. İçten içe başka insanların nasıl yaşadıklarını öğrenme fırsatını bulduğum için mutluydum. İnsan yüreğinden akan tek şeyin kan olmadığını öğrenmiştim. Gözlerimi yumdum ve yukarıdaki güce sessizce teşekkür ettim. Kampın ötelerinden birisi bir şey söyledi. Sözü yanındaki tekrar etti ve sonra herkes aynı sözcüğü sıra gelince yeniledi. En sonunda sözcük benim yanımda yatan o ataya geçti. O da bana döndü ve şöyle dedi. Rica ederim, güzel bir gündü. Sessiz ve içten teşekkürüme beklenmedik bir biçimde yanıt alınca bu kez yüksek sesle yineledim duygumu. Teşekkür ederim. Sosyal güvence. Güneşin doğmasından çok önce bir önceki akşam kullanmış oldukları tek tük eşyalarını toplayan ötekilerinin sesiyle uyandım. Bana söylendiğine göre gündüz çok sıcak olduğundan sabahın serinliğiyle yürümeye başlayacak, sıcak saatlerde dinlenecek ve yürüyüşümüzü akşam sürdürecektik. Dingo postumu katladım ve bunları toplayan bir adama uzattım. Postlar ve deriler el altında tutuluyorlardı ve gün boyunca onları bir vicya yapmak ya da gölge yaratmak için kullanacaktık. Hayvanların pek çoğu güneşin parlak ışınlarından hoşlanmazlar. Sadece kertenkeleler, örümcekler ve sinekler hava 18 derece bile olsa ortalıkta gezerler. Yılanlar bile en sıcak saatlerde kendilerini toprağa gömerler. Yoksa susuz kalıp ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Yürürken onları fark etmek güçtür. Çünkü yerin altından ayak seslerinizi duyup birdenbire başlarını toprağın üzerine çıkarıverirler. Bir zamanlar Avustralya'da 200 tür yılan yaşadığını ve 70'ten fazlasının zehirli olduğunu bilmezdim. İşte o gün aborijinlerin doğa ile nasıl olağanüstü bir ilişki içinde olduklarını öğrenme fırsatımı yakaladım. Gün için yürümeye başlamadan önce hepimiz yüzümüzü doğuya dönerek yarım daire biçiminde oturduk. Kabilenin yaşlı kişisi ortaya geldi ve şarkı söylemeye başladı. Belli bir ritim içinde oturanlar da ellerini çırpmaya, ayaklarını yere, ellerini kalçalarına vurmaya başladılar. Bu tören 15 dakika sürdü ve ben bunun birlikte yaşamanın çok özel bir parçası olduğunu keşfettim. Bu sabah duası, toplanması, amaç saptamasıydı. Ne ad verirseniz verin, bu insanlar evrendeki her şeyin bir varoluş nedeni olduğuna inanıyorlardı. Her şeyin bir amacı vardır. Hiçbir şey rastlantısal, anlamsız ya da yanlış değildir. Sadece yanlış anlamalar ve ölümlü insana henüz açıklanmamış sırlar vardır. Bitki dünyasının varoluş nedeni insanları ve hayvanları beslemek, toprağı sağlıklı kılmak, güzellik sağlamak ve atmosferin dengesini sağlamaktır. Bana bitkilerin ve ağaçların biz insanlara sessizce şarkı söylediklerini anlattıklarında benim bilimsel zihnim bunu hemen oksijen-karbondioksit değişimi olarak algıladı. Hayvanların varoluşunun asıl nedeni de insanoğlunu beslemek değildir. Ama gereksinmeler karşısında hayvanlar yenebilir. Hayvanlar atmosfer dengesini sağlamak, arkadaş olmak ve eğitimde örnek oluşturmak için aramızda bulunurlar. Bu nedenle kabile her sabah düşünce yoluyla çevrelerindeki hayvan ve bitkilere bir ileti yollar. Sizin yolunuz üzerinde yürüyoruz. Sizlerin varoluş nedeninizi onurlandırmaya geliyoruz. Bundan sonra aralarında hangilerinin seçileceğine karar vermek hayvanlara ve bitkilere kalır. Gerçek insanlar kabilesi asla yiyeceksiz kalmaz. Evren onların zihinsel mesajlarını hiçbir zaman yanıtsız bırakmaz. Onlar dünyanın bereketli bir yer olduğuna inanırlar. Sizlerin ve benim piyano çalan bir kişiyi dinlemek için bir araya gelmesi ve onu alkışlaması gibi. Bu insanlarda doğada var olan her şey içtenlikle onurlandırırlar. Yollarının üzerine bir yılan çıktığı zaman onun bu insanlara yiyecek sağlamak için ortaya çıktığına inanırlar. Akşam törenlerimizin en önemli kısmı gündelik yiyecek konusuna ayrılmıştı. Onlardan yiyeceğin ortaya çıkmasının bile hiçbir şeyi garanti etmediğini öğrendim. Yiyecek isteniyor, ortaya çıkması bekleniyor ve elde edildiği zaman da içtenlikle şükran duyguları sunuluyordu. Kabile her yeni güne ışık, kendileri, arkadaşları ve dünya için tanrısal birliğe teşekkür ederek başlıyor. Kimi zaman özel isteklerde bulunuyorlar ama bunu mutlaka eğer benim ve çevremdeki her türlü yaşam formlarını hayrınaysa dileğiyle sona erdiriyorlar. O sabah toplantıdan sonra Oata'ya beni cipe götürmesinin zamanının geldiğini söyleyecektim. Ama nedense görünürlerde olmadığından bu arzım bir gün ertelemeye karar verdim. Kabilenin hazırda tuttuğu yiyeceği yoktu. Ne ekim ne hasat yapıyorlardı. Sadece Avustralya'nın alev alev yanan iç bölgelerinde yürüyorlar ve her yeni gün evrenin onlara cömert bağışlarda bulunacaklarını biliyorlardı. Evren onları hiçbir zaman düş kırıklığına uğratmamıştı. İlk gün kahvaltı etmedik ve ben sonraki günlerde hiçbir sabah kahvaltı edilmediğini öğrendim. Karnımızı gece doyurduğumuz da oluyordu. Önemli olan yiyeceğin bulunmasıydı. Güneşin nerede olduğu hiç önemli değildi. Pek çok kez de gerçek bir yemek düzenine geçmeden biraz şurada, biraz burada karnımızı doyururduk. Hayvan mesanelerinden yapılmış kaplarda bol bol su taşıyorduk. İnsanın %70'inin sudan oluştuğunu ve ideal koşullarda günde 4,5 litre su içmesi gerektiğini biliyordum. Aborijinleri gözlemleyerek onların suya çok daha az gereksinme duyduklarını ve çok daha az su içtiklerini fark ettim. Gerçekten de mataralarından ender olarak su içiyorlardı. Bedenleri besinlerin içindeki sıvıyı maksimum düzeyde özümseyebiliyordu. Onlar mutatların pek çok fiziksel bağımlı olduğunu, bunlardan birinin de su bağımlılığı olduğunu inanıyorlardı. Suyu yemek saatlerinde tamamen kurumuş gibi duran otları ıslatmak için kullanıyorduk. Kara kuru kahverengi bazı dal parçaları da suya batırınca büyülüymüşcesine canlanıp yeşil kereviz saplarına benzeyen bitkilere dönüşüyorlardı. Aborijinler bana göre en küçük bir nem belirtisi bile olmayan noktalardan su bulabiliyorlardı. Kimi zaman kuma yatıp yerin altından akan suyun sesini duyuyorlar, kimi zaman da ellerini, avuçları yere dönük olarak kumdan belli bir yükseklikte tutmaları suyu bulmalarına yetiyordu. Sonra yerin altına uzun kamışlar sokuyorlar ve tepedeki ucu emerek minik bir çeşme yapıyorlardı. Su kumlu ve koyu renkliydi ama tadı duru ve serindi. Isının buharlarına bakarak da uzaktan suyun varlığını anlamalarının yanı sıra hafif bir esintiyle kokusunu bile duyuyorlardı. Avustralya'nın derinliklerini keşfetmek için yola düşen beyazların neden pek çok kurban verdiğini şimdi anlıyordum. Bu çöllerde ayakta kalabilmek için yerlerin deneyimlerine sahip olmak gerekirdi. Kayaların arasındaki bir yarıktan su içtiğimiz bir gün, kokumu o bölgeye bulaştırmamam ve hayvanları rahatsız etmemem için nasıl dikkatli davranmam gerektiği öğretildi. Çünkü bu su aynı zamanda o hayvanlara da aitti ve aynı su üzerinde onların da hakkı vardı. Kabile bulduğu suyun asla tümünü almıyordu. Kaynakta su çok az bile olsa hep aynı noktadan içmeye özen gösteriyordu. Anladığım kadarıyla hayvanlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Bu kurallardan haberi olmayanlar sadece kuşlardı. Ve onlar suyu istedikleri gibi içiyor, saçıyor ve de pisliklerini buraya bırakıyorlardı. Kabile üyeleri yere bakıp yakınlarda ne gibi hayvanlar olduğunu anlayabiliyorlardı. Daha çocukken inceden inceye gözlem yapmayı öğrendiklerinden, kumun üzerinde bırakılan ayak izlerini inceleyerek önlerinden kaçan hayvanın sürünüyor mu, zıplıyor mu, yürüyor mu bilebiliyorlardı. Birbirlerinin ayak izlerini ise öylesine iyi tanıyorlardı ki arkadaşlarının adımlarının uzunluğundan onun sağlıklı olduğunu, kısa adımlardan onun hasta olduğu için yavaş yürüdüğünü saptayabiliyorlardı. İzlerdeki en ufak bir sapma onun hangi yöne gittiğini de bildirmeye yetiyordu. Algılama yetenekleri başka kültürlere ait kişilere oranla çok daha fazla gelişmişti. İşitme, görme ve koku alma duyguları ise insanüstü düzeylere ulaşmıştı. Ayak izlerinin kumda bıraktığı izlerin titreşimleri onlara bizlerin görerek anlayabileceğimizden daha fazlasını söylüyordu. Daha sonra öğrendim ki aborijin iz sürücüleri otomobil lastiklerinin izlerinden aracın tipini, geçtiği günü ve saati ve hatta içindeki yolcu sayılarını bile saptayabiliyorlardı. Bundan sonraki birkaç gün boyunca bitki soğanlarını, yumru köklerini ve yer altında yetişen ve patatese benzeyen bitkileri yedik. Bitkileri yer üstüne çıkarmadan onların ham mı, olgun mu olduklarını anlayabiliyorlardı. Ellerini bitkinin üzerine gezdiriyor ve şöyle diyorlardı. Bu daha büyüyor. Henüz olmamış. Ya da şöyle bir yorumda bulunuyorlardı. Evet, bu can vermeye hazır. Bana sorarsanız bitki saplarının tümü birbirinin aynıydı. Bu nedenle pek çok bitkiyi yanlışlıkla sökmüştüm. Ama onlar yeniden yerine dikmişlerdi. Bu nedenle ben artık uzaktan seyretmeyi yeğliyordum. Bana anlattıklarına göre bu yetenek tüm insanoğullarına verilmişti. Ama benim yetiştiğim toplum üyelerinin sezgilerine kulak vermesini doğaüstü ya da kötücül bulduğu için onaylamayan bir tutum sergilemişti. Şimdi benim doğal olarak içimde bulunan bu yetiyi geliştirmem gerekiyordu. Bu nedenle bana bitkilere var olma nedenlerini onurlandırmama hazır olup olmadıklarını sormayı öğrettiler. Evrenden izin aldıktan sonra elimin ayasını bitkilerin üzerinde gezdiriyordum. Olgun bir bitkinin üzerindeyken elimin ya ayası ısınıyor ya da parmaklarımın ucunda bir kıvırcımlanma duyuyordum. Bunu yapmayı öğrendiğim zaman büyük bir adım atmış olmamdan ötürü kabile tarafından daha içtenlikle benimsendim. Demek ki ben mutant olmaktan bir adım geriye gitmiştim ve belki de daha gerçek bir insan olma yolunda bir adım atmıştım. Bir bitki yatağının tümünü sökmemek çok önemliydi. Bitkinin üremesi için bir bölümünü daima toprakta bırakılırdı. Kabile halkı onların deyimiyle toprağın şarkısını ya da suskun seslere karşı müthiş bir farkındalık sergiliyorlardı. Çevreden gönderilmiş bilgileri alıyorlar, bunları çözümlüyorlar ve sonra da bilinçli bir biçimde eyleme geçiyorlardı. Sanki evrenden gelen mesajları alabilen minik bir göksel alıcıya sahiptiler. İlk günlerin birinde kuru bir göl yatağının üzerinde yürüdük. Yüzeyde kenarları ince ince kıvrılanmış, düzensiz çatlaklar vardı. Kadınların pek çoğu sonradan boya tozu olarak kullanacakları beyaz kilden topladılar. Kadınların ellerinde uzun değnekler vardı ve bunları sert kirli yüzeye batırıyorlardı. Yüzeyin onlarca santimetre altında bulup çıkarttıkları nemli çamur kümeciklerini şöyle bir temizlediklerinde bunların gerçekte birer kurbağa olduklarını çıkıyordu ortaya. Anlaşılan kurbağalar kendilerini derinlere gömerek susuz kalıp ölme tehlikesinden sakınıyorlar ve kızartıldıkları zaman bile içlerindeki suyu yitirmeyen ve tavuk göğsü lezzeti veren yiyeceklere dönüşüyorlardı. Bundan sonraki aylar boyunca günlük evrensel kutlama törenlerimizde onurlandırılacak pek çok ve değişik yiyecek çeşidi çıktı karşımıza. Kanguru, vahşi at, kertenkeleler, yılanlar, böcekler, her renk ve boyda solucanlar, karıncalar, termitler, karınca yiyenler, kuşlar, balıklar, tohumlar, cevizler, meyveler, sayılamayacak kadar çok bitki ve hatta bir timsah yedik. İlk sabahımda yanıma bir kadın sokuldu. Başındaki yıpranmış çatkıyı çıkarttı ve benim saçımı ensemde toplayarak bu uzun kumaş parçasıyla bana yeni bir saç modeli yarattı. Adı Ruh Kadını idi. Ruhsal olarak kiminle bağlantı olduğu o zaman anlayamamıştım. Ama sonradan iyi dost olduk ve benim ruhsal bir akrabam olduğuna karar verdim. Giderek gün, hafta, hatta zaman kavramını tümden yitirdim. Beni cibe geri götürmelerini istemekten de vazgeçtim. Bu boşuna bir istekti. Kaldı ki benim için başka bir şeylerin hazırlandığı belliydi. Ne var ki akıllarından geçeni bu kez bilmeme izin vermeyecekleri belliydi. Gücüm, tepkilerim ve inançlarım sürekli gözlem altında tutuluyor ve inceleniyordu. Ama bunun nedenini anlayamıyordum. Bu okuyup yazma bilmeyen insanların öğrencilerine değişik yöntemlerle karne hazırladıklarını düşünüyordum. Bazı günler Kumru öylesine kızgın oluyordu ki sözcüğün tam anlamıyla ayaklarımı hissedemiyordum. Tavada yanan köfteler gibi cızırdıyordu ayaklarım. Yaralarım kuruyup sertleştikten sonra ayağımdan nasırlı bir toynak oluşmaya başladı. Zaman akıp geçtikçe fiziksel dayanıklılığım beni bile şaşırtır oldu. Kahvaltıda ve öğle yemeğinde ağzıma lokma koyamayan ben, gözlerimi manzarayla doyurmayı öğrendim. Kertenkelelerin yarışlarını, böceklerin törenlerini seyrediyor, taşlarda ve gökyüzünde gizlenmiş resimler bulmaya çalışıyordum. Dostlarım bana çölde kutsal yerleri tanıtıyorlardı. Sanki buralarda kutsal olmayan bir şey yoktu. Kaya salkımları, tepeler, uçurumlar, hatta cilalı kurumuş havuzlar, geçmişte başka kabilelere ait olmuş olan toprakların sınırlarını gözle görülmez çizgiler belirliyordu. Mesafeleri, ayrıntıları ve ritimleri son derece belirli olan şarkılarla nasıl ölçtüklerini gösterdiler bana. Şarkıların bazıları 100 satırdan daha uzundu. Her sözcük ve her sessizlik arası tam olarak söylenmeliydi. Ne bellekte boşluklara ne de yeni sözcükler eklenmeye asla izin yoktu. Çünkü bu gerçek anlamıyla bir ölçü birimiydi. Bu şarkıları ancak gözleri görmeyen bir arkadaşımın buluşu olan ölçü yöntemiyle karşılaştırabilirdim. Bu insanlar yazılı bir dil kullanmayı reddetmişlerdi. Çünkü onlara göre yazı belleğin gücünü yok ediyordu. Eğer sürekli alıştırma yapılırsa bellek mükemmel bir işlerlik sergilerdi. Gökyüzü her zaman masmavi ve bulutsuzdu. Arada bir mavinin tonunda oynamalar oluyordu. Öğlen güneşinin parlak ışığı kumdan öylesine yansıyordu ki gözlerimi kısmak zorunda kalıyordum. Ne var ki bu ışık gözlerimi alabildiğine canlandırmış ve güçlendirmişti. Yepyeni vizyon ırmaklarına tanık oluyordum artık. Bir gecelik uykuyla yinelenmenin, bir yudum suyla susuzluğumu gidermenin ve tatlıdan acıya uzanan lezzetlerle doymanın tadını çıkarmaya başladım.